Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri, ben Gülten Sarı. Konuşa Konuşa programıyla karşınızdayım. Bugün yine değerli bir konuğum var. ANAP Eski Genel Başkanı ve iktisatçı Nesrin Naz. Nesrin Hanım, hoş geldiniz yayına.
Hoş bulduk Gülten Hanım, teşekkür ederim.
Nesrin Hanım'la birlikte bugün Türkiye siyasetini konuşacağız. Bülent Arınç'ı istifaya götüren süreci, MHP-AKP ilişkisini, MHP'nin AKP üzerinde ne kadar etkili olup olmadığını, dolardaki yükselişi, Berat Albayrak'ın istifasının ekonomide beklenen sonucu yaratıp yaratmadığını, piyasaların mevcut yönetime duyduğu güveni yine masaya yatıracağız. Nesrin Hanım, isterseniz en son sıcak gelişmeden başlayalım. Birkaç gün önce Bülent Arınç istifa etmek zorunda kaldı. Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'a özgürlük istemişti, tahliyelerini istemişti. Özellikle Kavala iddianamesiyle ilgili bunu bir çocuk bile yazmaz demişti. Ardından MHP'den büyük tepki geldi ve sonunda da istifaya giden bir süreçle bitti hikaye. Siz bunu nasıl okuyorsunuz? Yani Arınç'ın hem çıkışını hem de istifaya götüren süreçteki aktörlerin rolünü, yaklaşımını.
Şimdi Gülten, aslında Albayrak'ın istifasının ne anlama geldiğini yerli yerine oturtamazsak bütün bunları ben çok doğru yorumlayabileceğimiz kanısında değilim. Yani Albayrak'ın istifası aslında bize çok şey söylüyor. Yani bu istifayı bir kere yerli yerine oturtmak lazım. Yani 25 saat süresince biz istifa edip etmediğini anlamak da zorluk çektik. Yani gerçekten bir istifa oldu mu yoksa olmadı mı? Sonunda da istifa değil de affedildi görevinden gibi bir ifadeyle kabul edildi, değil mi? Şimdi burada aslında bu istifanın şekli bize devletin niteliğiyle ilgili çok önemli bir şey söylüyor. Daha doğrusu artık o devletin bizim bildiğimiz anlamda kuralları olan, kurumsal bir yapısı olan ve objektif kriterlerle, vatandaşlarıyla ilişki kuran bir devlet olmaktan çıktığını, bir anlamda aile devleti olduğunu ama ilişkileri açısından baktığınızda da aile devleti değil, daha çok işte buna Hamit Bozaslan da bunun altını çiziyor. Sanki böyle bir içeride bir kartel devlet örgütlenmesinin olduğunu bize söylüyor. Şimdi bu istifanın akabinde şöyle bir şey yayıldı, biliyorsunuz. Efendim, aslında Cumhurbaşkanı'nın bütün ekonomide olan bitenden, Merkez Bankası'nın kaynaklarının bu halde olduğundan hiçbir haberi yok. İşte bütün bunlar 2-3 gün önce öğrendi ve duruma müdahale etmek zorunda kaldı gibi bir hikaye anlatılıyor. Şimdi bu hikayeyi aslında hiçbirimiz inanmıyoruz. Aslında bu hikayenin bu şekilde anlatılıyor olması bile, ki bu hikaye muhtemelen o şeyden geliyor, yani o tepeden aşağı doğru akan bir hikaye, böyle anlatılıyor olması bile aslında devletin olmadığını, yani devletin artık tek kişinin şeyinde olduğunu, uhdesinde olduğunu, onun devlet olduğunu, bizim bildiğimiz anlamda bir devletin kalmadığını bize çok şey söylüyor, anlatıyor daha doğrusu. Şimdi burada bir aile devleti var, yani aile ve o ailenin etrafında örgütlenmiş başka aileler var. Bütün bu ailelerin bir aradaki ilişkisiyle bütünüyle kamu kaynaklarının üzerinde şey olan, hakim olan ve bu kamu kaynaklarını sonuna kadar kullanarak kendi iktidarlarını bir şekilde güçlendiren, besleyen ve oradan yeniden iktidar üreten bir yapı var. Şimdi bu yapının en önemli ortaklarından bir tanesi de Bahçeli. Çünkü bu aile iktidarının, devlet yani aile devletinin kuruluşu ve devletin kurumsal yapısının dışına çıkılmasında Bahçeli'nin çok büyük bir katkısı var biliyorsunuz. Çünkü Bahçeli ne dedi? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine giden süreci başlatan ifadeler Bahçeli'nin ifadeleriydi. O düğmeye bastı. Dedi ki zaten fiili bir durum var. Biz bu fiili durumu bir şekilde anayasa değişikliğiyle artık onun çerçevesini belirleyelim dedi. Ve her şey böyle başladı. Şimdi geldiğimiz yerde ne yazık ki Türkiye'de artık biz kurumları olan, kurumsal yapısı olan, öngörülebilir olan ve yarını bırakın yani o yakın geleceği ya da uzak geleceği, yarını dahi öngörme konusunda hepimizin büyük bir karanlıkta olduğu bir yapıda yolculuk ediyoruz. Şimdi bu süreç içinde ister istemez bu yapı birbirinden çok farklı da çıkarları olan kesimleri bir arada tutan bu yapı, yani farklı çıkarları olan kesimler derken bunun içinde finans kesimi var, bunun içinde büyük iş dünyası var, bunun içinde işte inşaat sektörü ağırlıklı olarak inşaat sektörü var, bunun içinde esnaf var, bunun içinde tarım kesimi var, bunun içinde çalışanlar var. Bütün bunları bir arada tutan bir şey vardı. Yani o şey dışarıdan gelen bol kaynaktı. Bu bol kaynak, bol ve ucuz kaynak. Bu kesimlerin bir şekilde her kesim tek bir dağıtıcıyla sana şu kadar, sana bu kadar, şuradaki ihale böyle, buradaki ihale böyle diye bir arada tutulabiliyordu. Şimdi dışarıdan gelen bu kaynaklar kesilince içeride huzursuzluklar başladı, tatsızlıklar başladı. Kaynak azaldı. Azalan kaynaklarda ister istemez belli öncelikler devreye girecek. Kavga da buradan koptu. Öyle görünüyor. Kavga da buradan koptu. Çünkü aynı zamanda iktidarı besleyen şey, iktidarı bir şekilde bir arada tutan şey de bu. Şimdi burada Cumhurbaşkanı Albayrak'ın istifasından ve yeni atamalar sonrasında Albayrak'ın istifasından sonra bir reform sözcüğü ortaya attı. Ve Adalet Bakanı da biliyorsunuz bunun üzerine işte gerekirse adalet yeter ki sağlansın, gerekirse kıyamet kopsun gibi bir şey söyledi. Ama akabinde Bahçeli tarafından son derece sert bir şekilde bunun önü kesildi. Ama o arada işte Arınç işte buna güvenerek ve zannediyorum o halen eski AK Parti'nin yerinde durduğunu varsayarak AK Parti'nin reform yapabilme kapasitesi varmış gibi ekranlara çıkıp bu reformun kendince anladığı şekilde kapsamını genişletti. Oysa Cumhurbaşkanı'nın bahsettiği reformun bu reformla uzaktan yakından bir ilgisi olmadığını hepimiz beş aşağı beş yukarı biliyorduk. Çünkü bütün sürece baktığınız zaman bu reform talebi tam da iktisadi, ekonomik olarak sıkışmışlık ve aynı zamanda bir tarafta Amerika'da işte yeni başkanın seçilmesi, öbür tarafta Avrupa Birliği 10-12 Aralık'taki Avrupa Birliği toplantısında Türkiye'nin ağırlıklı olarak gündemde olacak olması, bütün bunları üst üste koyduğunuzda Cumhurbaşkanı'nın hecelediği reformun aslında biraz da ortalığı yatıştırmak amaçlı bir söz olduğunu aslında biliyorduk. Çünkü bakın burada şöyle bir şey oldu. Bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Cumhurbaşkanı bu açıklamayı yaptıktan sonra İletişim Başkanı Fahrettin Altun şöyle bir mesaj attı sosyal medyada. Şimdi sıra Avrupa Birliği'nde dedi. Yani reform, hukuk reformu da yapacağı sözü reformun kendisi gibi sunuldu. Yani yeter işte bu kadarını söyledik, daha ne istiyorsunuz gibi. Yani şimdi sıra Top Avrupa Birliği'nde diye bir mesaj attı. Şimdi bu
Nesin
yapının
Hanım, bu
aslında...
burada araya girmek istiyorum. Şunu sormak istiyorum. Bir başka AKP'li, yine eski AKP'lilerden Cemil Çiçek de bir reform açıklaması yaptı. O Arınç'ın tam tersi bir üslupla, yaklaşımla, kimse bir şey beklemesin, bize tövbe-i nasuh lazım dedi. Onun
Evet, o çok
açıklaması
daha
daha
ağır bir laf.
gerçekçi ve
Evet,
ağır
o çok gerçekçi. Ama
gerçekçi bir yaklaşımdı. Tabii bu arada Berat Albayrak'ın istifasına yeniden dönersek, çok farklı şeyler de oldu. Bir Alaaddin Çakıcı, organize suç örgütü lideri, bu ceza da aldı, 16 yıl cezaevinde kaldı. Bu süreçte Berat Albayrak'ın istifasıyla ilgili resmi otoriteleri aratmayacak açıklamalar yaptı. Ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na çok ağır ifadelerle hakaretler etti ve tehdit etti. Bakla kazıyla tanıştırırım gibi, ve Bahçeli'nin de desteğini arkasına aldı. Böyle ilginç durumlardan da geçiyoruz. Yani şu mu? Aslında Bahçeli'nin yaklaşımı, iktidar üzerinde farklı mekanizmaları da devreye sokarak bir nevi demokrasinin kılıcı gibi de sallanıyor denilebilir mi? Yoksa bu yaklaşım AKP'ye de aklayan aslında hatalı bir yaklaşım mı? Ne dersiniz?
yani bence ilk şeyiniz, yaklaşımınız daha doğru bir yaklaşım. Aslında bunun işaretlerini zaten ben yine Berat Albayrak istifasına döneceğim. O istifa mektubunda vermişti. Yani at izinin it izine karıştığı demişti ve istifa mektubunu da Allah sonumuzu hayretsin diye bitirmişti. Yani orada aslında kendi bulunduğu pencereden baktığında gidişatın çok da hayırlı olmadığını, olmayacağını ve içeride çok büyük bir kavganın, güç kavgasının ya da paylaşım kavgasının sürdüğünü çok açık bir ifadeyle söylemişti ki Albayrak sıradan bir bakan değil. Yani Albayrak ailenin içinden biri ve iki ailenin zaten varlığıyla bu iktidar oluşturulmuş ve iktidarın gücü pekiştirilmiş durumda. Çünkü medyasıyla, iş dünyasıyla olan ilişkileriyle, Enerji Bakanlığı sırasında kurduğu ilişkilerle ve sivil toplum üzerindeki etkisiyle
Medyadaki
işte
rolü.
o medyadaki ağırlıklı rolü ve aynı zamanda işte o şey yalı grubuyla bütün bunlarla düşündüğünüz zaman yani Erdoğan'ın hesap vermeyen, şeffaflıktan uzak, şeffaf olmayan, hukukun dışına çıkan, kanun, kural ve norm tanımaz o yapısının kurulmasında temel ortağı, ana ortağı ve birlikteki bütün bunları birlikte yaptığı kişiydi Albayrak. Ailesi diyeyim, grubu diyeyim. O nedenle Albayrak'ın gidişi ve istifa mektubunda bunları söylemesi zaten bunların geleceğini söylüyordu bize. Ve dediğiniz doğru, o istifanın hemen akabinde Alaaddin Çakıcı sanki ortada kendisini ilgilendiren bir şey varmış gibi sosyal medya üzerinden kamuoyuna saygıyla duyurulur diye bir açıklama yaptı ve Albayrak'a ciddi bir şekilde hedef aldı biliyorsunuz. Orada da onu hedef aldı. Şimdi bizim geldiğimiz noktada aslında Alaaddin Çakıcı'nın devreye girmesi ve Bahçeli'nin onun arkasında çok sıkı bir şekilde durması ki 2015 yılında Çakıcı'nın Bahçeli'ye ilişkin çok ağır hakaretleri vardır. Onlar bir tarafa bırakılmış, yeniden çok güçlü ve sıkı bir ortaklık tesis edilmiş ve Bahçeli de Çakıcı'yı savunmak için dava arkadaşım dedi. Şimdi bunun karşılığında Erdoğan 40 yıllık dava arkadaşıdır. O siyasette, o yolda beraber yürüdüğü AK Parti'yi birlikte kurdukları, birlikte büyüttükleri dava arkadaşını hemen harcayıverdi. Aslında bu ilk değil biliyorsunuz. Erdoğan'ın kendi o aile devletini kurabilmek için Erdoğan bugüne kadar çok sayıda arkadaşını geride bıraktı. Yani işte bu Abdullah Güller'le başladı. Abdullah Latif Şener'le başladı, sonra Abdullah Gül, sonra bir dolu arkadaşı. Bugün o ilk AKP'den eser yok. biraz önce onun altını çizmek istedim. Yani Arınç eski AKP'nin var olduğunu düşünüyor. Oysa o eski AKP'nin yerinde yerler esiyor. Arınç'ın o konuşması, televizyonda yaptığı konuşması sırasında sosyal medyadan gelen tepkileri izlediniz mi bilmiyorum ama inanılmaz şekilde AK Parti teşkilatlarından Arınç'a yönelik müthiş bir tepki vardı. Ve çok böyle ağır tepkiler vardı. Bu da şunu gösteriyor ki zaman içinde AK Parti'nin tabanı ciddi şekilde MHP'lileşmiş. Yani o taban AK Parti'nin tabanına da egemen olmuş. Şimdi gelelim MHP'nin çoğu bazıları bunu bir MHP vesayeti gibi tartışıyorlar. Ben bunun tam anlamıyla bir vesayet olduğunu falan düşünmüyorum. Bu şekilde bakmak doğru değil ama MHP'nin bu şeydeki kompozisyondaki, bu iktidar kompozisyonundaki birinci rolü devletin beka meselesinin içeriğini doldurmak, benimsemek ve güvenlik devletinin kapsamını çizmek. Ve Erdoğan'a da o arada bir şey bırakıyor, alan bırakıyor. Diyor ki devletin güvenlik şeyi esası budur. Bu çizgilerin dışına çıkamazsın. Ama aynı zamanda sadece devletin güvenlik sınırını belirlemekle kalmıyor. Siyasetin meşru alanını da Bahçeli belirliyor, dikkatinizi çekerim. Hangi siyasi partilerin ya da hangi siyasi aktörlerin ya da hangi sivil toplum kuruluşlarının meşru olup olmayacağını yine Bahçeli belirliyor. Ve Erdoğan da Bahçeli'nin bu söylediklerini ikil etmiyor. Onun arkasından gidiyor. İşte şu anda Bahçeli iktidarın dışında kalan tüm siyasi unsurların yani muhalif unsurların başta da Cumhuriyet Halk Partisi ve işte İyi Parti olmak üzere büyük ölçüde onların işte genel başkanlarının tutuklanmasını istiyor. Bunu da son zamanlarda defalarca dile getirdi biliyorsunuz. Şimdi yani bu durum tabii çok da bize iyi şeyler söylemiyor. Aslında hukukta reform yapılacağına ilişkin bir takım söylentiler halen devam ediyor. Yok içeride bir takım hazırlıklar varmış da şöyleymiş de böyleymiş de diye. Aslında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini dışına çıkmak ve parlamenter demokratik rejimi yeniden getirmek, işte güçler ayrılığını oluşturmak gibi bir şey, bir model varsa aslında reform diyeceğimiz şey budur. Onun ötesinde eğer Türkiye'de biraz siyasi olarak rahatlamak isteniyorsa çok da büyük bir hazırlık yapmaları gerekmiyor. Elimizde halen bir anayasamız var. Bu anayasamızın 90. maddesi var. 90. maddeyi işlettiğiniz zaman işte Avrupa Birliği kararlarını ya da işte uluslararası sözleşmeleri kendi hukukunuzun şeyini alıyorsunuz, üstüne alıyorsunuz. O zaman ahim kararlarını hemen uygulamaya geçmeniz lazım. Oysa bugüne kadar ahimin kararları uygulanmadı biliyorsunuz. Osman Kavala ile ilgili de Demirtaş'la ilgili de hatta 18. maddeyi ahim ilk olarak Türkiye için kullandı. Bu iki karar da uygulanmadı. Yine bakın anayasamızda işte ifade özgürlüğünden tutun toplantı ve gösteri şeyine haklarına kadar bir dolu haklar anayasamızda yer alıyor. Yargının bağımsızlığı da anayasamızda yer alıyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının da nihai olduğu ve hiçbir şekilde tartışılmayacağı ve her mahkemenin buna uymak olduğu da uymakla yükümlü olduğu da anayasamızda yer alıyor. Aslında anayasanın bu maddelerini uygulamaları için ilave bir yasa çıkarmalarına ya da ilave bir düzenleme yapmalarına gerek yok. Yani eğer niyet varsa bunlar olur. Ama bu iktidarın yapısı tam da bunları yapmaya kalktığı anda iktidar dağılır. Çünkü bu iktidar bütün bunların dışında hukuk tanımazlıkla, kural tanımazlıkla kendi varlığını ve gücünü sürdürebiliyor. Yani o nedenle bu şeyden, bu yapıdan herhangi bir reform falan çıkmaz.
Peki Nesrin Hanım, 10-11 Aralık'ta Avrupa Birliği zirvesi var. Yaptırım mesajları geliyor. Özellikle Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri üzerinden ağır eleştiriler var. Almanya Türkiye gemisini durdurdu, aradı. Bu bir kriz yarattı ki Almanya bugüne kadar arabulucu rol üstlenen konumundaydı. Türkiye'yi doğrudan hedef almayan bir pozisyondaydı. Fransa daha ziyade kötü polisi oynuyordu. Orada da işler karışmış görünüyor. Bu reform mesajları aslında zirve öncesinde Türkiye'ye yönelik çıkabilecek olumsuz bir kararı engelleme ve yine aynı şekilde Biden Ocak'ta göreve başlayacak, resmi olarak Türkiye tutumu zaten biliniyor. Trump'la geliştirilen türde bir ikili ilişki geliştirilme ihtimali de düşük görülüyor. Ne dersiniz? Türkiye'nin sıkışmışlığı arttıkça böylesi palyatif söylemlerle bu krizi aşmaya çalışmak ama diğer taraftan MHP'nin de bunu engelleyici, takoz koyucu bir rol üstlenmesi, işte Kürt sorununun çözümüne MHP'nin varlığıyla bir daha dönülemeyecek olması. Hem meselenin bir boyutu, bir de acaba AKP MHP'den bir şekilde kurtulmayı, İyi Parti'yi kendisine eklemlemeyi düşündü ancak Meral Akşener'in tavrı nedeniyle başarısız mı oldu? Yani bir çözüm çıkış arayışında mı AKP, yoksa MHP ile olan ortaklığından gayet memnun yoluna devam mı ediyor? Siz nasıl görüyorsunuz?
Şimdi ben bir çözüm arayışında olduğunu düşünüyorum. Bu AK Parti'nin genel çizgisi budur biliyorsunuz. Yani daha önce cemaatle olan ilişkisinde de bu konuda içeride işte şu tür tartışmalar var, bu tür ayrışmalar var gibi bir takım yorumlar, konuşmalar ya da sızmalar karşısında sürekli olarak bizim aramıza kimse giremeyecek diye bu yorumları yapanlar çok ağır bir şekilde suçlanmıştı. Ama sonra çok ciddi bir kırılma oldu biliyorsunuz. AKP öyle bir, daha doğrusu AKP demeyeyim, Erdoğan. Erdoğan tabii bu arada AKP'yi de bir anlamda parti olmaktan çıkardı. Yani AKP'nin artık kurumsal bir yapısı olduğunu söylemek de çok kolay değil. Çünkü bütünüyle Erdoğan'ın sözlerini işte kamuoyuna iletme örgütü olarak faaliyet gösteriyor. Ya da doğrulama ya da onun arkasında durma. Onun özel örgütü gibi hareket ediyor. Şimdi Erdoğan'ın yanına aldığı ikinci ortağı olan MHP ile de bir şekilde bir kopuş yaşamaya doğru gittiği son derece açık bir şekilde görülüyor. Çünkü Erdoğan kendini sıkışmış hissediyor. Yani bir anlamda orada kalması MHP'ye bağlı. MHP'nin de zannediyorum bu reformlarla ilgili tutumunda, en son işte tutumunda ağırlıklı olarak erken seçim kartını ben çektiğini düşünüyorum. Bunu göze alamayan Erdoğan'ın da birdenbire ne reformu işte böyle konuşulması beni rencide etti gibi açıklamalarla durumu geçiştirmeye çalıştığını düşünüyorum. Ama bir çıkış arandığından eminim. Çünkü bu yapı bu şekliyle gitmez. Gitmeyeceği de görülüyor artık. Kaynaklar tükendi. En önemli şey bu. Eğer ulaşılabilecek bol kaynak olsaydı bu böyle giderdi. Ama Türkiye hem kaynakları çok kötü kullandı. Bakın AK Parti iktidara geldiğinden beri 1,5 trilyon dolar dış kaynak kullanmış. Bu 1,5 trilyon dış kaynağın üçte ikisi sadece emlak sektörüne gitmiş. Ve bunun sonunda öyle bir ekonomik yapı ortaya çıkmış ki aşırı borçlu, herkes borçlu. Yani kamusu borçlu, özel sektörü borçlu, hane halkı borçlu. Faktör verimliliği negatif. Yani hiçbir şekilde artık dünya piyasalarında kolay kolay bu faktör verimliliğiyle var olması mümkün olmayan ve ileri doğru cari büyük cari açıklar vermeden adım atamayacak. Dünya ile ilişkisi büyük ölçüde bozulmuş. Bu nedenle doğrudan yatırımcının gelmediği, sadece çok kısa vadeli hedge fonların, o da yüksek faiz işte kur ve faiz şeyine cazibesiyle buraya girdiği bir ülkeye dönüşmüş. Zaten reform derken de ağırlıklı olarak vermek istedikleri şey bu, yani güvence bu. Yabancı yatırımcılara dönüp, bu yatırımcılar da doğrudan yatırımcı değil, dikkatinizi çekerim. Yani bir daha swap piyasasına işte kafamızın estiği gibi müdahale etmeyeceğiz. İşte merak etmeyin, Merkez Bankası'na bundan sonra çok fazla
Talimat vermeyeceğiz.
yapmayacağız, talimat vermeyeceğiz. İşte şimdilik biz buna inansak da, işte faiz enflasyonun sebebidir'e inansak da şimdilik bu konuda geri çekileceğiz. İşte bankacılık sektöründeki bu şeylerle, işte aktif rasyoları falan gibi bir takım şeylerle onları sıkıştırmayacağız. Verilecek şeyler, bunlara reform diyorlar. Yani kısa vadede daha fazla dış kaynağa ulaşabilmek için yaptıkları şeyler. Bunun ötesinde yapabilecekleri herhangi bir şey yok. Çünkü en büyük, yani reform dediğimiz şey, en büyük yapmaları gereken, Avrupa Birliği'ni de ikna etmeleri için Amerika'yı da bir şekilde bu ilişkilerde geçmişe dönebilecek şekilde ikna etmeleri için kurumsal yapısı, yapıyı güçlendirmeleri, kurallı, hukukun üstün olduğu, şeffaf ve hesap verebilir bir yapı kurmaları lazım. Hukukun üstünlüğü konusunu bir tarafa geçeyim. Bu Avrupa Birliği kriterleri açısından önemli. Ama öncelikle şeffaf olmanız gerekiyor ve hesap verebilir bir yapıya ulaşmanız gerekiyor. Şimdi bakın, bu kararlar niye alındı? Son ekonomik kararlar neden alındı? Çünkü önünde 3 tane yol kalmıştı. Ya bu kararları alacaktı, ya IMF'ye gidecekti, ya da bütünüyle sermaye kontrollerine başvurup kapalı bir ekonomi yapacaktı. Şimdi sermaye kontrollerine başvurarak kapalı ekonomi yapmayı göze alamadı, çünkü içerideki mevcut ortakları, yani diğer bileşenleri, mevcut ortakları derken MHP'yi kastetmiyorum. Yani işte ihale sektörü, inşaat sektörü, diğer kesimler, bunları kastediyorum. Bunlarla kurduğu ilişki bunu engelliyor. IMF'ye gitmek istemiyor. IMF'ye işte bu pandemi nedeniyle IMF'nin şeyi, koşulları, kriterleri son derece hafifletildi. Yani o işte standby koşulları falan yok artık. Gel yeter ki al bu parayı diyor. Ama çok önemli bir koşul var. Şeffaf olacaksın diyor. Ve hesap vereceksin diyor. Şimdi bu iktidarın tam da kaldıramayacağı şey bu. Çünkü gücünü o şeffaf olmamaktan alıyor. Bakın dün işte borsanın %10'u varlık fonu aracılığıyla Katarlılara devredildi. O arada Katarlılarla bir dolu şey, 11 tane galiba şey imzalanmış. Bilmiyoruz hiçbirini. Yani bu %10 hangi fiyattan gitti, nasıl gitti, bunu bilmiyoruz. Öyle bir zihniyet var ki, aslında bu zihniyeti çok net olarak ortaya koyan bir şey de dün yine Ekrem İmamoğlu başkanlığında yapılan UKOME toplantısında. Orada Demir Yolları Bölge Müdürü'nün muhtarların işte Marmaray'dan geçişlerinin ücretsiz olması konusundaki teklife verdiği bir şey var. Diyor ki Sayın Başkan diyor, yani nasıl böyle bir şey olur? Biz diyor ailelerimize bile bedava kullandıramıyoruz diyor. Şimdi başta dedim ya, bu bir aile devleti. Yani bir merkez aile var ama onun dışında küçük küçük küçük küçük aileler var. Ve bu merkez ailenin replikası olan o küçük küçük aileler tüm kamu kaynaklarını bir şekilde kendi ukdelerinde toplayıp kendi aileleri ve yakınları aracılığıyla kullanma önceliği olan bir yapı kurulmuş. Şimdi bu çok net anlatıyor. Yani kendi ailelerimizi bile biz bedava, ya bunun bir hakkı olduğunu ve böyle bir hakkın olabileceğini düşünüyor. Ekrem İmamoğlu'nun da orada cevabı, tam da yapmamanız gereken şey bu, dedi ve yani çok şaşkınlıkla karşıladı böyle bir şeyi. Şimdi işte böyle bir yapının var olduğu bir ekonominin IMF kaynaklarına bu koşulları, standby koşulları olmasa bile, faizi çok ucuz olsa bile gitmesi ne yazık ki mümkün değil. Onun için elinde tek yol buydu. Faizi artıracaktı. Faiz dışında işte bankalara ve finans kesimine biraz reform sözüyle bu ayarlamaları yapacaktı. Onlar da bunu yaptılar. Şimdi bunlar işte Amerika'yı tatmin eder mi? Avrupa Birliği'ni tatmin eder mi? Amerika'da Trump olsaydı çok da umurunda olmazdı. Ama Biden çok net bir şekilde bir demokrasi şeyi toparlayacağım dünyada, dedi. O tabii
Tabii
bize çok
çizgiyi
şey,
çekti
evet,
Biden
çizgiyi
demokrasiden
çekti.
yana, evet.
Yani o bize çok şey söylüyor. Avrupa Birliği'nin de, yani Almanya'da artık zannediyorum çok yoruldu diye düşünüyorum ben. Yani şimdi özellikle son dönemlerde MHP'nin çok fazla öne çıkması, işte Çakıcı gibi unsurların, Çakıcı, Sedat Peker daha önce biliyorsunuz bunlara yol verilmesi ve daha önce Süleyman Soylu istifası sırasında MHP'nin çok ciddi bir şekilde ağırlık koyması ve bugün yine Süleyman Soylu'nun bir açıklaması var biliyorsunuz, o helikopterden atılan iki tane köylüyle ilgili. Yani işte dedi, askerler komutanları öldürüldüğü için dedi çok kızmışlar, o nedenle intikam kaygısıyla, son derece tehlikeli açıklamalar. Bütün bunların hiçbirinde dikkat ederseniz hukuki kriterler yok. Yani evrenselliği bıraktım, hukuk yok. Yani aslında bütün insanlığın macerası bir devlet oluşturması tam da bu nedenleydi. Yani öyle bir yapı, öyle bir şey çıkaralım ki objektif olsun. Vatandaşlarına işte eşit muamele etsin. Ve vatandaşları kendisini işte şeye, güç kullanma hakkını elinde tutan bu yapı karşısında güvende hissetsin diye bu devlet, demokratik devlet yapıları oluşturuldu. Bütün insanlığın mücadelesi bununla geçti. Bunun içinde. Şimdi bütün bunlardan geriye dönülüyor. Böyle bir şey yok. Aile devleti son derece duygusal bir devlet. Duygusal, bakın, diyor ki incindi duyguları komutanları şey olduğu için, teröristler tarafından öldürüldüğü için o nedenle böyle davrandılar diyor. Öbür tarafta bakan at izi it izine karıştırıyor. Öbür tarafta işte bir mafya lideri iktidara ayar verebiliyor. Ve iktidarın ortağı da onun sözüyle o iktidarın ana unsurunun en önemli kurucu üyelerinden birini işte bozuk para gibi harcanmasına yol açabiliyor. Bu tam da işte bir kartel devlettir. Dışarıda da bir anlamda rock state, yani kolay değil işi bildiğin gibi.
Aslında hatırlarsanız tecavüzle suçlanan bir çavuş vardı. Bir Kürt kadını intihara sürükleyen
Evet.
olayda da benzer bir refleks gösterilmişti. Kamuoyunun günlerce süren tepkilerin ardından gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı. Orada da yine devleti
Aynı
koruma
şey.
refleksi. Peki yine iktidar ortaklarının kendi içindeki birleşimine baktığımızda dediniz ki aslında Erdoğan da MHP ile sürecin çok da iyi gitmediğini görüyor, ancak çok da belki hareket alanı sınırlı, atabileceği adımlar sınırlı. Bu bağlamda İyi Parti'ye yönelik belli operasyonlar da yapıldı. Ümit Özdağ'ın açıklamaları hala tazeliğini koruyor. FETÖ suçlaması yöneltti partisinin bir üyesine. Yine HDP'ye destek vermekle suçladı. Oradan da bir yıpratma, belki İyi Parti'yi zayıf düşürüp AKP ile ortaklığa zorlama gibi. Onu da MHP'ye karşı belki bu radikal baskısını azaltmak kısaltması için bir tehdit unsuru gibi kullanma gibi. Yani oradaki denklem nasıl? Ya da İyi Parti biz ileride bir şekilde AKP'ye eklemlenmiş, MHP'de gözden düşmüş. Bu doğrultuda da belki Kürt sorununu yeniden ele alacak bir kıvama gelmiş koalisyonla karşılaşma ihtimalimiz nedir? Çünkü Amerika'nın baskısı bu anlamda da artacak gibi. Kürt sorunu bu ülkede sorunların en büyüklerinden bir tanesi olarak görülüyor. O çözülmeden belki birçok sorun, hatta ekonomiyle bile ilişkili çözülmeyeceği gibi bir yaklaşım var Batı kamuoyunda. Ne dersiniz?
Valla öyle. Yani o sorunu çözmeden demokrasiyle ilgili meselelerde önemli ve radikal adımlar atamıyorsunuz. Demokrasiyle ilgili meselelerde adım atmak için onu çözmek için de demokrasiyi tam ve eksiksiz uygulamak zorundasınız. Yani çok iç içe geçmiş bir mesele. Şimdi İyi Parti burada nerede? Dün ben Akşener'i izledim. İyi Parti halen bu meselenin çok uzağında. Yani bunun dışında parlamenter rejim konusunda Erdoğan'la bir uzlaşma söz konusu olabilir mi? Olma ihtimali var. Yani bu ortada şu anda ortada duruyor ve iki tarafında ben bir ölçüde bunu konuştuklarını düşünüyorum. Bakın parlamenter rejim diyorum. Parlamenter demokrasi demiyorum. Yani parlamenter demokratik rejim demiyorum. Parlamenter rejim diyorum. Yani demokrasisi olmayan veya biraz eskiye doğru dönüşü çağrıştırabilecek Cumhurbaşkanının parti yöneticiliğinden ayrılacağı, kendisinin yine Cumhurbaşkanı olarak kalacağı ama bazı şeylerde, konularda yetkilerini kısmen işte diğerleriyle paylaşacağı bir model konuşuluyor olabilir. Bu model konuşuluyor olabilir diyorum. Buna Cumhurbaşkanı razı olur mu? Bu da çok ihtimal vermiyorum. Cumhurbaşkanının en paylaşmak istemediği şey güç. Yani Cumhurbaşkanının başından beri yolculuğuna baktığınız zaman bu gücü paylaşmamak için arkadaşlarıyla yollarını ayırdı Cumhurbaşkanı. Yani Abdullah Gül'le yolları da bu nedenle ayrıldı. Diğer kurucu unsurlarla yolları da bu nedenle ayrıldı. Çünkü o gücü elinde tuttuğu ölçüde Cumhurbaşkanı kendisini güvende hissediyor. Onun o gücü elinde tutma imkanını ona şu anda veren Milliyetçi Hareket Partisi. Milliyetçi Hareket Partisi diyor ki sen içeride, yani Bahçeli daha doğrusu, bu gücü elinde istediğin gibi tut, istediğin şekilde kullan ama yine de bu gücün ne şekilde kullanılacağı konusunda bu meşruiyet alanlarında da benim sözüm olsun. Yani işte Kılıçdaroğlu değil mi ki Demirtaş'ı savunuyor ya da HDP'lilerle ilgili bir şey söylüyor? Meşru değildir. Yani devletin işte bekasıyla ilgili bir mesele çıkma ihtimali yüksektir. O zaman Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı kaldırılsın ve Kılıçdaroğlu tutuklansın. Akşener başka bir şey söylüyor. Tamam, meşru değildir. O zaman Akşener de bir şekilde sistemin dışına itilsin. Dikkat ederseniz bu iktidar AK Parti ve MHP dışında tüm unsurlara, sivil toplum dahil olmak üzere siyasetin alanını kapattı. Yani kendisi o alanı bütünüyle kaplıyor ve diğerlerinin siyaset yapmasına imkan ve izin vermiyor. Onların siyaseten söylediği herhangi bir şey, mesela koronayla ilgili gerçek rakamlar açıklansın diyorsunuz, vatana ihanet diyorlar. Türkiye'yi işte bunlar, bu hainler Türkiye'yi batırmak istiyor diyorlar. Ya da efendim insanlar aç diyorsunuz, kim açmış acıkmış gene ihanetle ve hainlikle suçlanıyorsunuz. Dikkat edin, sorunları, vatandaşın problemlerini dahi gündeme getirmeniz bir anlamda ihanet suçlamasıyla karşılaşılıyor. Şimdi ve zaman zaman çok ağır ifadeler de tabii kullanılıyor. İşte sonunda işte gerçekler bir şekilde ortaya çıkıyor ama o gerçekler ortaya çıktığı zaman bir şekilde dönüp özür de dilemiyorlar, günah
Hesap
da
verme de yok.
çıkarmıyorlar. Evet, ama bir başka şey mesela Erdoğan üzerinde şöyle de bir şey yapılıyor Erdoğan'la ilgili. İşte başta konuşurken dedim ya, bir hikaye anlatılıyor. İşte bilmiyordu. Yani haberi yoktu. 2-3 gün önce öğrendi falan diye. Aslında orada yapılmak istenen şey de şu. O kadar günahsız, hiçbir şekilde hata yapmayacak bir lider ki bilseydi bunlara izin vermezdi. Yani dikkat edin, AK Parti aşağı doğru inerken Erdoğan aynı şekilde onun beğeni oranları aynı şekilde aşağı doğru inmiyor. Dikkat edin, yine de işte mikrofon tutuyorsunuz ya da kamuoyu araştırmalarında çok net ortaya çıkıyor. Ekonomi kötü mü? Kötü. Geçinebiliyor musunuz? Hayır. Gelecek sene nasıl olacak? Bu seneden daha da kötü olacak. İşim olacak mı olmayacak mı bilmiyorum diyor. Peki kim çözer diyorsunuz? Erdoğan çözer diyor. Büyük bir çoğunluğu yine Erdoğan çözer diyor. Neden? Çünkü kendileri dışında siyasette herhangi bir aktörün bulunmasına tahammül edemiyorlar ve o aktörü yok ediyorlar anında. Nasıl yok ediyorlar? O aktörü devlet düşmanı, vatan haini, işte yani aklınıza ne gelirse terörist, bu şekilde suçlayarak halkın algısında böyle bir şey yerleştiriyorlar. Ve ortada devleti bütünüyle koruyan ve kollayan, onun bekası için kendisini Erdoğan'ın yanına atan bir Bahçeli ve gece gündüz çalışan ama işte damadı dahil kendisine yeterli ve doğru bilgiler verilmediği için yanlış yaptırılan ve aslında son derece masum ve sadece halkını düşünen bir lider, bir Erdoğan. Böyle bir şey yaratılıyor. Yani maalesef durum böyle.
Peki.
Buradan
Nesiniz?
nasıl bir siyaset çıkarabilirsiniz? Bilmiyorum ama gene de şeye bakmak lazım. Yani işte Amerika'daki seçimler bile bize şunu söyledi. Hiçbir zaman topluma ulaşmaktan, halkla konuşmaktan, gerçekleri sürekli olarak anlatmaktan yılmayın ve seçimler öyle ya da böyle bir şekilde o halkın o tür kendisinin yararına çalışmayan ya da kendisine herhangi bir faydası olmayan şeylerden, siyasetçilerden ve uzaklaştırabiliyor oylarıyla. Bunu bize söyledi. Türkiye'de de yapılması gereken şey bu. O gerçekler üzerine vurgu yapmak. Bakın sonunda en azından koronada gerçeğe yakın rakamların açıklanmasıyla sonuçlandı. Burada da tabii Ekrem İmamoğlu'nun her gün ölüm rakamlarını, İstanbul'daki hasta rakamlarını açıklaması ve bu konudaki tüm saldırılara rağmen tutumu önemli oldu. Yani şu anda işimiz açıkçası reform dediniz siz, reform yapmanın çok uzağındayız. Çünkü yapılacak reformlar iktidarın aslında varlığını tehdit edecek şeyler. O nedenle onu yapamazlar. Ufak tefek taktik bir takım adımlar atarlar. Avrupa Birliği bununla yetinir mi? Almanya bile artık yeter, yetti gari, burama geldi dediğine göre ki dün de Avrupa Parlamentosu'nda biliyorsunuz Türkiye'ye yaptırım uygulanmasıyla ilgili bayağı bir çoğunlukla bir karar alındı. Maalesef kolay değil işimiz.
Peki. Nesrin Hanım, yayına katıldığınız için çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.